Ayrım 30.
Madame Calustian o anda tombul, bıyıkları boncuk boncuk, sesi cızırtılı bir Nora. Parmaklarıyla görünmez bir adama müthiş işaretler yaparak bütün sayfayı ezbere okuyor. Beni dinle Torvald. Şayet bir kadın kocasının evini terk ederse, yani şimdi benim yaptığım gibi, işittiğime göre o erkek o kadına karşı mükellef olduğu bütün vazifelerden kanun nazarında kurtulurmuş. Herhalde ben de seni bu vazifeden kurtarıyorum. Artık her iki tarafın da serbest olması lazım. Bitirirken her yanıyla titriyor. İşte al yüzüğünü, ver benimkini bana. Akdeniz güneşi kızgın camlara yapışıyor. Lüzumsuz, kör edici bir çiğlikle eriyor. Sokaklar, çarşılar, gümüş takımları sanki ışıl ışıl. Binbaşı Sesbron dün yaptıklarından mahcup, elinde koca bir demek çiçekle sökülüp geliyor. Fransa'yı, Suriye'yi, Beyrut'u iyice kirlettikten sonra yüzük oyun yatağın üstüne kapanıyor. Ben diyor 20 yıldır uyuyorum ve bu rüyayı görüyorum. 20 yıldır aynı rüya. İnsanlar birbirlerinden kurtulmak, birbirlerinden kaçmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yine de kurtulamıyorlar. Bir gün muhakkak uyanacağım. İşte o gün. Getirdiği çiçekleri yere atıp çiğniyor. İşte o gün ölmüş olacağım. Zehra'nın yanlış gülümsemesi kayboldu. Parmaklarıyla kadehini kilitledi. Abduş kasaları taşımış bitirmiş. Şimdi duvarın dibinde böcek gözleriyle Zehra'ya bakıyordu. Kazım ben diyor nereden bulurum senin gibisini? Hem böyle mi konuşmuştuk kız? Söyledim ya, bir daha söyleyeyim. O tüysüz keratanın ipliğiyle kuyuya inilmez. Bu lafıma mim koy. Onun ipiyle inmeyeceğim ki kuyuya. Kendi ipimle ineceğim. Onu da indireceğim beraberimde. Gülümsüyor yine. Bulursun diyor. O Zuhal mi ne var? Londra bardaki. İyi para verirsen gelir. Güzel kız, bıçak gibi bir ses. Beygir ne Zuhal'i beğeniyor ne bıçak gibi sesini. Bir tek ses bellemiş hayatta o. Adamı zaman içinde dünyada yaşadığı yerde iten, bütün münasebetlerini yarın sabah 4:30'da meserrette buluşulacak simsarı, postadan bir türlü çıkmayan faturaları, çocuğun yemyeşil ishalini unutturan, insansız ve dünyası bir boşlukla çırpındıran tek bir ses, Zehra'nın sesi. Zehra kuyusuna kendi ipiyle inecek, Bekir'i de indirecek. Tersine bir kuyu bu, indikçe daha aydınlık, daha ferah. Sen tut, yıllarca kararmış, paslanmış bütün yürekleri aydınlat, ışıklandır, aydınlığını harca. Sonra gelip böyle tüysüz ve kız yüzlü bir çocuktan aydınlık dilen, tuzaklar kur, hesaplar yap. Zehra'nın içinde yüzünü bakılmaz hale getiren bir eskimişlik duygusu. Ben artık eskidim, çürüdüm, alkol, tütün ve aşk eskitti beni. Şimdi yine bir aşk ama yeni sütlü, gıcır gıcır bir aşk, yenileyecek ve tazeleyecek. Bekir'e bir dokunuyorsun, ellerini saçları arasında bir dağıtıyorsun, işte 3 günlük ışık ve aydınlık. Onun için bekirsiz olamıyor, bekirsiz düşünemiyor, yenilenmek ihtiyacı, gençleşmek dileği. Ömrünün son birkaç yılında öteki hayatını sımsıkı yaşayıp ölmek, daha yasak bir çocuk gibi boğulup zamanında herhangi bir bar kenefine atıverdiği, kayıp bir analık duygusu usul usul kımıldanıyor. Bekir biraz da çocuğu, Bekir'le biraz da annesiymiş gibi ilgilenmiyor mu? Saçlarını düzgün tarasın, soğuk havalarda sokak sokak sürtmesin, yırtık çoraplarla dolaşmasın, dilekleri hep bundan. Boğulmuş, sakat, ayakları üzerine doğru düz duramayan bir analık duygusu. Evlensem Bekir'den büyük oğlum olurdu. Bayram günleri neredeymişsin çıkar gelir ellerimi öperdi. Ona lavanta kokulu mendiller verirdim. Sırtını okşardım. Şimdi bir bakıyorum sabah gözlerini papatyalar gibi açmış, çay içerken oğlum diyesim geliyor. Sonra bir bakıyorum gece barda saçları dağınık, kirli bir kopuk. Hayır diyorum erkeğim. Ya da hiçbir şey demiyorum. Simsiyah susuyorum. Kuyuma kendi ipimi sallandırıyorum. Bekir bana lazım. Çok lazım. Yoksa ölüm. Zehra elinde olmadan tekrar kılçık bir yakalarsa dedi. Beygir Kazım atkısını boynuna doladı, iyice düğümledi, bir ucunu arkasına savurdu. Korkmasana kız dedi, karık sesiyle oyuk oyuk güldü. Ne korkup duruyorsun, Athena kılçığa söylemiş, dokanma demiş çocuğa. Bana iyilik etti demiş. Sen demiş kapımda hayvan gibi tepinirken o ayağımı sarıyordu, katalavis. Sokak iti öyle mi dedi ve güldü, nerede olacak sokakta. Ne yani yalan mı, ben gittiğimde çoktan tüymüştü, kılçıkla doktor aramaya çıkmış, anla, efendilik taslıyor hırbo. Barışmışlar mı? Kılçıkla Athena mı? Elbet. Hepsi aynı bokun soyu bunlar. En iyisi kavga etmemek. Yemeğe gitmiyor muyuz? Şöyle bir kasıldı. Atkımı nasıl buluyorsun? Dehşet. Yeni mi? Ne sandın ya? 50 papeli var. O kapıdan çıkar çıkmaz Yorgaki Zehra'nın omuz başına peydahlandı. Bak şuna dedi. Neredeyse beraber yatacak atkısıyla. Yeni bir şey almasın. Sanki çocuk. Nasıl bir sevinmek? İşte böyle. Karı kısmına yüz vermeyeceksin. Tepene çıkar. Yere göğe sığmaz olur. Fasulye gibi nimetten sayar kendini. Kibirinden yanına varılmaz. İyisi mi dizginlerini sıkı tutacaksın. Pek direnirse gözünün üzerine iki tokat tamam. Dakikasında haddini hududunu öğrenir, dizinin dibinden ayrılmaz. Allah rahmet eylesin, babam söylerdi de inanmazdım. Haklıymış, yerden göğe kadar hakkı varmış. Hasılı bakmayacaksın gözlerinin yaşına orospuların. Güzelmiş, dalga dalgaymış, koynuna girdim bu ucu bucağı görünmezmiş. Aldırmayacaksın. Yoksa işte böyle Ayperi'nin yaptığını yapar. Burnu Kaf Dağı'nda çıktığı kabuğu beğenmez. Manitacı bir kahpe kesilir başına. Komiser Orhan'ın işi başından mı aşkınmış, yüreği mi yanıyormuş, takmaz da artık. Hem utanmadan yalan söyler, hem elin iki paralık hergeleriyle gezip tozmak için atlatır seni. Düpedüz atlatır, nasıl atladığını katiyen anlayamazsın yani. Şöyle bir öpeyim dersin, dudağın karının dudağını bulmadan küt, kapı burnuna kapanır. Kızmak mı? Kızarsın elbet, kızarsın da ne yaparsın? Söv, say, tepin. Kılını oynatmaz vallahi, içeride ya süslenir ya uyku çeker, tınmaz bile. Başında şımartmamak vardı, her istediğini yapmamak. Borçlara girme pahasına naylon çoraplar, dantelli külotlar almamak. Bir kere yüz buldu ya, şimdi istersen küplere bin, vız gelir Ayperi'ye. Kendini sahici Rita Hayward mı sanıyor ne? Hiçbir tarafından varamıyoruz. İşin kötüsü tutkunuz da, hem fena tutkunuz. Kızıl saçlarını suratımıza doğru bir boşaltışı, omuzunun birini yukarı kaldırıp vücudunu bir dalga andırışı var ki, nerede olsak, ne iş tutsak gözümüzün önünden gitmiyor. Bela be, anam avradım olsun bela, hem de püsküllüsü. Şu sıra bütün belalar neredeymişsin gelip bizi buluyor. Şu gazetecinin öldürülmesi az bela mı Allah'ını seversen? Önceleri ulan şöyle bir cinayet olarak gözüküyordu. Git öyle bir çapraşıklaştı, çetrefilleşti ki içinden çıkabilene aşık olsun. Tahkikatın yolu değişti bir kere. Değişti ya, iyi mi oldu, kötü mü orası belli değil. Katili arıyoruz diyerekten bir takım ticari şirketlerin geçmiş muamelatına soktuk burnumuzu, şimdi çıkamıyoruz. Herkes birbirine bozuluyor. Şube müdürü hepimize. O da ne yapsın? Onu da sıkıştırıyorlar yukarıdan. İçtiği kahvenin haddi hesabı yok. Gözlerini devire devire ahlayıp poflaması caba. Hele geçen akşam emniyet müdürünün makamından bir çıkışını gördük. Allah inandırsın, içimiz acıdı adamcağıza. Zeki'nin dediğine bakarsan müdür vaziyeti telefonla Ankara'ya genel müdüre arz edecek olmuş. İyice kalaylanmış. O da duruyor mu? Çağırıyor bizim şube müdürünü. Veriyor dumanı. Halbuki ne be kabahatımız var. Kolaylık yapı inşaat şirketinin muamelatına el koyun denildi, koyduk. Ne yapıp etmişse kurcalayın denildi, kurcaladık. Mesul şahsını bir bir tespit edin denildi, ettik. Her şey de bu yüzden çıktı. Şirketin ruhu mesabesinde bir heriften bahsediliyor. Sezai Yazmacı adında biri. Gazetecinin yazdığı gibi şirketin çevirdiği bir dolap varsa bunu bilirse bu herif bilir. Gerisi basar ya. Tabii derhal herifi kurcalıyoruz, ara ki bulasın. İstanbul'dan gitmiştir filan diyorlar. Bir zamanlar Demokrat Parti Eminönü İlçe Teşkilatı önemli bir mevki sahibi olduğu meydana çıkmıyor mu? Tut kelim perçeminden. Vasiyeti basından gizlemek için iki gün anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geliyor. Ankara'dan topyekun zılgıt yiyoruz. Sonunda besbelli savcılığın kulağını büküyorlar. Bir karar neşir yasağı. Sen sağ, ben selamet. Emniyet müdürü, şube müdürü, kısım şefi, ben. Hepimiz canım, ancak bu sabah derin bir nefes alabildik. Şahsen gazeteci kısmına bir düşmanlık duymam. İkide bir ayaklarımıza dolaşmasa da iyi olur ya, dolaşmalarından da pek bozulmuyorum. Ne var ki böyle bulaşık, pis ve kokusu sonradan çıkacak işlere pek ileri gitmeseler daha tatlı olmaz mı? Nasıl olsa katili bulacak olan biziz. Bunun için para alıyoruz. Bıraksınlar, rahat rahat çalışalım. Her taşın altından çıkıp huzurumuzu kaçırmasınlar. Onlara da yazık oluyor, bize de. Havalar aynasız. Bu yıl kış esaslı olacak. Sabah sabah Sirkeci'de kemiklerimizin titrediğini hissettim. Kim? Zeki mi? Boş ver, Zeki'ye bakma sen. Pehlivanlık iddiasında o. Zemheri'de bile sırası gelir bakarsın ne palto ne pardüsü. Hödük. O da ayrı bir numara. Kafasını. Boğaz'daki gazinoyu maktülle beraber olan siyahlı kızı takmış. İşi gücü onunla uğraşmak. Dün günlerden ne? Pazar. Seninki belki diyor kız çıkar gelir gazinoya. Kalkıp gidiyor ve bütün pazarı orada geçiriyor. Ne gelen var ne giden. Ayrıca ısrarına uyup gazetecinin pansiyonunu göz hapsine almış durumdayız. Niye? O esrarengiz siyahlı kız bir gün çıkar gelir ümidiyle. Kısım şefinin cinayet günü matbaayla ısrarla telefon edip maktulü soran meçhul şahsa takması bunun başka bir çeşidi. Hayır, çıkmaz diyorum bu tertip saplantılardan. Cinayetin asıl sebebine, katilin kim olduğuna bu şirket dümenlerini çözerek ulaşacağız ya, bu da çok dikenli, çok nankör bir iş. Şube müdürü de benim kafada, gazetenin yazdığı inşaatları görmeye gittiğimiz gün ne dedi? Orhan demedi mi, herif haklı, müteahhit firma taahhüdünün layıkıyla yerine getirmemiş, inşaat dökülüyor. Ayrıca gazeteci kolaylık inşaat şirketinin adam akıllı dibini karıştırmış. Acığını cıcığını çıkarmış da öyle yazmış. Biz ne bulduysak yazdıklarına uyuyor, hem de tıpatıp. Geriye ne kalıyor? Cinayeti işleyenin ya da işleyenlerin bu kanun dışı şirketle alakalarını bulup çıkarmak, öyle mi? Öyle ama işin boku doğru da, çünkü bakıyorsun ortadan sır olmuş bir Sezai Yazmacı var ki Demokrat Parti'de bilmem neymiş. Şirketin katibi ve muhasebecisi gözüken bir Rıza Girgin var ki cinayetten bir gün önce sırra kadem basmış. Şirketin sermayesinin menşei iyice şüpheli. İlgili gibi gösterilen öbür şirket ve bankalardan kimisi yan çiziyor, kimisi kör kör parmağım gözüne ademi malumat beyan ediyor. İşler iyice sarpa sarıyor velhasıl. Tabii o zaman gelsin gazinodaki siyahlar giyinmiş kesik saçlı kızın katil olması ihtimali, gelsin cinayet günü Birlik gazetesinin telefonla maktulü arayan meçhul şahıs. İş mi bunlar ya? Ne telefondan mı arıyorlar? Kimi, beni mi? Allah Allah. Alo, ben Komiser Orhan, cinayet masasından, buyurun. Ha, tu Allah kahretsin, sen miydin be Zeki? Hayrola, nereden icabet etti telefon etmek? Ne diyorsun? Peki evi gözetleyen kimdi? Ha, iyi. İyi ya, dalgaya malgaya düşmüş olmayasın. Birisini benzetir, yakıştırır, tutar, vaziyeti müdüre aksettiririz, bir rezil oluruz sonra. Yalan mı? Sen hilaf yok diyorsun. Yani maktulün pansiyonuna gelen kız, gazinodaki garsonun bahsettiği kız. Eşkal uyuyor, öyle mi? Vay canına, sonunda haklı çıkmayasın ulan. Yok yok, deli misin? Acele etme, ağır ol. Eve girdi sonra, ha, çıkıyor. Seninki de peşinden. Beyoğlu'nda bir eyyam dolaşıyorlar, berbere filan giriyor. Şimdi orman birahanesinde. Tamam, yok ya, yok dedik ha. Pansiyoncum adamı musallat olmakla fayda yok. Sebepsiz ürkütüp kaçıracağız kuşu. Osman peşini bırakmasın, çaktırmadan ikametgahını tespit etsin bakalım. Nasıl olsa evine dönmeyecek mi bu hatun? Oradan neyin nesi olduğunu bulup çıkarmak gayet de kolay. Bak, dediğim gibi sakın madama bir şey sorayım demeyin. Kızı kaybetmeyin kâfi. Ben vaziyeti şimdi kısım şefine rapor edeceğim. İcabını bir daha düşünürüz. Hadi hadi, yine yaptın numaranı pehlivan, işini ayarladın. Hay anasını be, ister misin pehlivan hüdüğü şaka maka derken gazetecinin katilini yakalasın? İşte buna şaşarım. Çok şaşarım hem. Bir kere pehlivan kısmının kafası işlemez. İkincisi, bu andavallı bir boh bildiğinden değil, laf olsun diye garson Sotiri'nin ifadesindeki siyahlı kadına saplandı. Eşkal uyuyormuş, ne malum, üstelik insanoğlu birbirine benzer. Tatar Sulhiye'nin katilini ararken aynı eşkalde 20 adam yakaladık, hiçbiri katil değildi. Bu da bakarsın ona benzer bir fiyaskodur. İyisi mi kısım şefine haber vermekle acele etmemek lazım. Gel gelelim, körün taşı bu. İster misin 40 yılda bir pehlivan Zeki Doğru bir iz üstünde olsun, biz de işi ciddiye almadık diye mesul olalım. İşin kestirmesi vaziyeti rapor etmek, ne derlerse onu yapmak. Halt karıştırmamak yani. Zaten Ayperi dalgasına iflahımız kesilmiş, boğazımızdan lokma geçmez, kafamızın makineleri işlemez olmuş, böyle ince işlerden ahkam çıkarmak bize düşmez. Yanlış mıyım ama, yanlış mı konuşuyorum? Ulan hepi topu bir bar kızı dersin değil mi? Bak bir kere Zuhka'yı taktı mı ne türlü mazarratı dokunuyor adama. Aslında yüz vermeyeceksin katiyen, hasta mı olmuş, gebersin, çorabı mı kalmamış, çıplak ayakla geçsin kaltak. Sana ne, suratına bakmayacaksın. Bak şimdi karar vermişim ki zehir gibi, aramıyorum orospuyu, semtine uğramıyorum. Bize sökmez bu numaralar kızım, çok geçmeden ayaklarıma düşersin. Ben olmadım mı ananı bellerler namussuzun. Beyoğlu'nda asmalı mescitte mümkünü yok barınamazsın. Komiser Orhan ne demek? Ümit kendi kendine yerleşiyor, yürürken, saçını yatırırken, gülümserken. Her hareketi, her sözü, her düşüncesiyle, ökçesiz papuçlarıyla bir Beyoğlu'ndan öbürüne geçiyor. Saçlarını başka bir berber aynasında kestirip gelişi güzel tarıyor. Hanidir unuttuğu Fransızca fikir gazeteleri ve dergilere şaşılacak bir isabetle gelip parmak uçlarını buluyorlar. Vitrin camlarında siyah etekli deri ceketli bir kız, yüzü ve gözleri büyük kararlara doğru uzamış, belirip kayboluyor. Uykusu var ve yok, karnı aç ve değil, yorgun ve dinlenmiş, ümit ve ümit. Biraz biraz Halil'in türlü sapıklığa bulanmış paletinden, Turgut'un yapma ve çıkarına düşkün boheminden sıyrılıp, yaşamasını biraz kendi içine, sonra şu zor İstanbul'a yerleştiren... Ama hangisine? İşsiz aktörlerin, yarı fahişe salon kadınlarının, hilekar sanayicilerin ve Balkanlı mültecilerin ötesinde, daha alçak gönüllü, daha yorgun ama kim bilir daha ne kadar cesur ve sağlam, kim bilir daha ne kadar kendine güvenen bir İstanbul'a. Kendisini baba evinden ve çevresinden sıyrılmış düşününce, sorumluluk duygusu, işe yaramak isteği ve aksiyon ihtiyacı hep birden işe karışıyor. Çok şeyi kısa zamanda duymak, düşünmek onu dipdiri fakat yorucu bir iç gerginliğine götürüyor. Birisini bulup konuşabilse açılacak, bulamıyor ki. Çevresinin ahmakça meşguliyetleri dışında Suzan, Gülümhan ve öbürleriyle tek kelime konuşamayacak, tek kelime üstünde anlaşamayacak kadar hepsinden ayrı ve aykırı olduğunu bir kere daha tespit ediyor. Kim anlayabilir onu, Mahmut'tan başka kim? Gerda belki, Cihan'la muhakkak. Rastgele bir birahaneye giriyor, duvarlardaki aynalarda binlerce defa çoğalarak herhangi bir kağıda eğilip Cihan'la'ya yazıyor. Büyük, yuvarlak ve seyrek yazısıyla. Biraz ötesinde İbrahim ve Küçük Rıza yüksek masalara tünemişler, birbirinin yüzüne bakmadan konuşuyor, dinlene dinlene bira içiyorlar. Garson yağlanmış bıyıklarının üzerinden kayarak onlara sık sık ve en büyük bardaklar halinde siyah, anlaşılmaz ve serüvenci bir alkol taşıyor. Küçük Rıza güldükçe biraz daha küçülük, İbrahim içtikçe biraz daha şişerek konuştuklarını ve yaşadıklarını camların ötesindeki Beyoğlu'ndan ve berisindeki öğle müşterilerinden koparmışlar, üst üste katlanıp birbirlerini tamamlıyorlar. İbrahim bütün buldog suratıyla birasını aranıyor. Bana bir ev diyor, en kısa zamanda neresinde olursa olsun kabulüm, yalnız Boğaz'da olacak. Emlakçı aşeratıyla uğraşmak istemiyorum, sen hepsini tanırsın diye düşündüm. Küçük Rıza evet diyor, ben hepsini tanırım. Göğsünü karşılayıp eşine yiyerek ilave ediyor, haddim olmayarak. İbrahim en kısa zamanda diye tekrarlıyor. Beyazı çok ve yuvarlak gözlerini kısıp hayalindeki evi görüyor. Camlarına yorgun bir güneş vurmuş. Balkonu sarmaşıklı, bahçesinde ıhlamur ağaçları, hatta pencerelerinden birinde en eski haliyle en yeni türkanı görüyor. Bahçesi olmamalı diyor, bak bu mühim. Küçük Rıza güldü mü rezillik, suratı darmadağın, hiçbir çizgisi yerinde durmuyor. Üstelik gizli gizli sürüp giden o pis fıkırtılar kahırlı, neşesiz, can sıkıcı. Geçen gün diyor, bir zaman kendi kendine kaynayıp birasını ısıtıyor. Seyit Sabri'ye bir iş götürdüm, senden konuştuk. İbrahim gibisi yoktur dedi, ben de öyledir dedim. Onun ne adam olacağı daha milestone işinde belliydi dedim. Fena mı söylemişim? Yalan, bir kere bildiğim Küçük Rıza Seyit Sabri'ye iş konuşmaya gidip beni övecek adam değildir. Yapamaz, elinden gelmez. İkincisi milestone işi aklına geldikçe ceddime, cibilliyetime sövmesi daha akıla yakın bir şeydir. Kaldı ki Seyit Sabri konuşmaz onunla, benden konuşmaz, at yarışlarını sorar, keyfin nasıl der fakat hiçbir şekilde benim sözümü etmez. Bu ihtiyar köpeğin bütün derdi şirketle aramızın açılıp açılmadığını öğrenmek. Onun için iki burnunu birden üstüne lazım olmayan işlere sokuyor. Etrafı mundarlayıp ayrı ayrı her şeyi kokluyor. Halbuki ne, Seyit Sabri ne kadar açık vermediyse ben de o kadar açık vermeyeceğim. Ve o nasıl her şeye rağmen Küçük Rıza'yı kullanmakla devam edecekse ben de öyle edeceğim. Bana ev bulacak, evimi döşerken yardım edecek, hizmetçiler bulup getirecek, o kadar. En öteki sesiyle gecenin neresine bıraktığını bilmediği iç yalnızlığını bulup ilmik ilmik üretiyor. Otellerden kurtulmak belki paranın ve gangsterliğin kirli çarkından kurtaracak. Kararsızlıktan da ev başlı başına bir karar. Hayatımdan sürprizleri ayıklayıp yerlerine dinlendirici, yüceltici şeyler koymalıyım. Evimin ve ev hayatımın yeknesaklığı hakikatte benim saadet ve huzurumun kesafeti olsun. Daldan dala yaşarken belki ceplerime bütün yasak fakat keyifli meyveleri dolduruyordum ama bu arada beni kurtarabilecek bir takım duyguları düşürmüşüm. Onları bulmalıyım, mutlaka bulmalıyım. Kendimi kendimden itebilmem başka ve evvelki adam şuuruna ulaşmama bağlı. Bu şuuru edinmek de o kaybettiklerim sayesinde mümkün. Yoksa yüz kızartıcı bir göbeğin gerisinde yeniden iç ve dış gerilimlerimi yaşamaya döneceğim. İşin kötüsü bu defa yaşadığımı sevmeden ve inanmadan yapılması lazım gelenin bu olmadığını bile bile döneceğim. Bir nevi korku ve heyecan mümeyyizi serüven bürokratı olarak. Bunu işimizde en iyi Mordohay anlamıştı. Ben Roma yolculuğunu, oradaki işlerimizi seriye noir gibi aldıkça Yahudi tırnaklarını kemire kemire incecik güler ve o zamanlar anlamadığım, hatta niye saklamalı hor gördüğüm şuna benzer şeyler söylerdi. Bu iş öteki iş hep birbirinin aynısı. Kanuna uysan da bir yere uymasan da, hırsız da kaçakçı da kendine göre bir iş sahibidir. Bankadaki memur da. Hepsi işlerini görürken aynı şekilde yaşar, aynı şeyleri duyar. Üç aşağı beş yukarı aynıdır be kuzum. Biz şimdi değiştik mi? Ben hep o eski Mordohay, sen hep o eski İbrahim. Buraya geleli kendini bir filmde sanıyorsun ama yanlış. 10 yıl sonra şimdi yüreğini oynatan şeylerin gelişi güzel formaliteler olacağını göreceksin. Kılın kıpırdamayacak. Olacağı bu mu? Ölüm korkusu ve kurt yaşamaları bana yetmedi. Para beni kurtarmadıysa, son ümidimi Türkan'a ve gelecekteki beraber hayatımıza bağlayıp ıska geçtiysem, en çıkar yol oteldeki süt mavisi sarışına, dolar yeşiline ve milletler arası tren, uçak ve vapurların o karma karışık yalnızlığına dönmek mi? Hem ne için? Önemini zaten kaybedip orospulaşmış birkaç litre ölüm korkusu, her kambiyoda ayrıca ırzına geçilen birkaç deste para için mi? Evet, Mordohay doğru söylemişti. Bu geldiğim yere kendimi sımsıkı çivileyip öteki ve iç yaşandığımı kuramazsam, irade noksanlığı ne tutum tutacağını kestirememek sebeplerinden. Ben İbrahim, büyük ve şişman, kendi ölümümü süfliği beş para etmez bir memuriyet halinde yaşamaya mahkum olacağım. Hayır, hayır, hayır. Onun için bu kadar önemli Türkan'ı bulmak, dün geceden ve harami bir gitarın zımbırtılarından itibaren de onu bulamasam bile bu şansı akıllıca kullanmak. Nasıl olmuşsa olmuş, paranın rezil ışıltısı altında bir çizgi tutturmuşuz. Git git bitmeyen, bitmedikçe alçalan bir çizgi. 10 yıl sonra bir bakıyoruz ki gerçekte hep kendi kendimizi çizmişiz. Namusumuzu, vatandaş haysiyetimizi, insanlığımızı ve insanlığımızı. Tam o zehirli noktada yeter diyebilen kim? Ben değil miyim? Hem de Türkansız bir ben. Demek yeniliğimi kazanmaya kendi kendime başlayacağım. Türkan bir yerimden girip başladığımı en mükemmel hale getirmekle beni bütünleyecek. Yoksa başlangıcı Türkan'la bir tutuşum öteki ömrümü daha geciktirmeye yol açıyor. Zaten yanlış bir adamın gözündeyse saniyelik gecikmelerin bile elbet 100 yıllık tahribatı vardır. Şaşmaz bu. Onun için sabah sabah Hüsnü Faik'in kızını ele geçirebilir miyim diye gazeteye telefon ettim ve kimseyi bulamadım. Onun için ölümümü geviş getirmekten ibaret olacak yeni ve eskisinden tatsız bir kurt yaşantısına dönmemek uğruna Türkanlı Türkansız bütün kapıları çalacağım, bütün kağıtlarımı oynayacağım. Yine olmazsa, yine beceremezsem, yine talihsiz bir buldok gibi her türlü mutluluğun dışında kalırsam bak ne diyorum, gırtlağıma iki mermi sıkıp bu kötü işi bitireceğim. Küçük Rıza iki burnuyla birden bardağına eğilmişti. Hiçbir şeyin tadı kalmadı dedi. Yarışlara bile hile karıştırıyorlar. Zarar üstüne zarar ediyoruz. Buna can mı dayanır? İbrahim kas katı bak dedi, para mı istiyorsun? O ne demek, aramıza teklif mi var? İsterim isterim, istemem istemem. Al şunu kapara filan için. Ayıp ettin yahu. Gülecek oldu. Suratı çatladı. Bütün sıvaları döküldü. Teşekkür ederim. Tekrar göğsünü karıştırdı. Haddimiz olmayarak. İbrahim prosunu yakarken birkaç masa ötede durmaksızın bir şeyler yazan deri ceketli kızı görüyor. Elinin birini alnı hizasında bükmüş, öylece bırakmış. Oğlan biçimi saçları gelişi güzel taralı, gözleri büyük ve rengi belirsiz. Birahanede diye aklından geçiyor. Mektup yazan bir genç kız olacak şey değil. Ya yabancı ya da uzun zaman dışarıda yaşamış biri. Bekir saat 12'de iki sandviç alıp Marmara sinemasına dalıyor. Film mi seyrediyor, başlı başına film mi çeviriyor belli değil. Bir kuytuda göz bebekleri elektrikli, tırnakları sivri ve hain Gilda. Başka bir köşede başka bir Gilda. Bir ötekisi de Athena'nın dudakları ama yalnız dudakları. Sınırları menekşe rengi bir kalemle çizilmiş, ayrıca boyanmamış. Sımsıkı, etli ve fırlak. Hangi tarafına dönse Athena, hangi tarafına dönse Gilda. Bir ara kendini bütün filmin içinde buluyor. İşte şu sarışın çocuk serseri ve kavgacı. Gangsterlerin foyasını ortaya dökmek maksadıyla aralarına girmiş, ondan kuşkulanıyorlar. Başında daima ölüm tehlikesi. Bu çocuk benim. Kılçık ve Namık beni öldürmek istiyor. Onların bütün sırlarını biliyorum ben. Korkuyorlar tabii, ben de korkuyorum. Bu dövüşen kızların ikisi de onu seviyorlar mı yoksa? Belki sırf onun yoluna dövüşler. Birbirlerini ince ince kırıp ufaladılar. O isterse bunu, isterse onu alacak. İkisini de alır arzu ederse. Birisini bir cebine, birisini bir cebine koyup alır başını başka bir şehire gider. Başka bir şehrin gangsterlerini temizlemeye. Ben FBI'dan Bekir. Sektir lan Bekir olur mu? Ben federal bürodan müfettiş Burt Lawrence. Sizi adam öldürmek ve kaçakçılık suçlarından dolayı tevkif ediyorum. Bugüne kadar anlayamadınız beni, kendinizden sandınız öyle mi? Alın öyleyse. Ödeyin bakalım borcunuzu. Kımıldama yakarım. 5 dakika sonra aziz dostum dedektif Darrell burada olur. Sizleri böyle sosis gibi birbirinize bağlı bulunca benim armağanım olduğunu hemen anlar. Yamandır Darrell. Ben yalnız ötekini seviyorum. Athena'yı, Tina'yı demek istedim. Mavi Dalya barında çalışır, dansözdür. Bu haydutların arasına kazara düşmüş. Onu kurtaracağım. Onu alıp başka bir şehre, San Francisco'ya ya da Las Vegas'a götüreceğim. Artık buralarda duramayız. Kirlendi Chicago, pis kokuyor. Ayyice ısındı buraları. Yarın öbür gün Namık çıkar gelir. Yani Nicky demek istiyorum. İşin yoksa uğraş, iyisi mi tüyeriz? Ben Burt Lawrence, benim üstüme yoktur. Bu filmde serüvenlerimin hepsini göremezsiniz. Bu kızlar bana tutkun, kızların hepsi değil. Daha kimler var, kimler? Zehra var sözün gelişi, katran sesli şarkıcı Zabet. Zengin bankalarda parası dolu, zil zurna aşık. Bir çek yazacak, iki bilet alacak. Ben çeki ve biletleri yürütüp pırrrr. Tina ile tüyeceğim. İsterse ihbar etsin, vız gelir. Alo, polis arabaları, alo, polis arabaları. 28. caddede bir cinayet oldu. Katilin 51 Mercury yeşil bir arabayla kuzey istikametine kaçtığı sanılıyor. Öldürülen. Mustafa Kemal yakası kürklü gri bir pardösü giymişti. Başı açıktı. Havada korkak bir yağmur gizli gizli geziniyordu. Karaoğlan meydanındaki eski İttihat ve Terakki kulübüne gitmeden eğilip yanındakilere, hayat dedi mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır, galip olmak. Sustu, sarışın kurt gülümsemesiyle tamamladı ve mağlup olmamak. Yüzü kararmış gibiydi, Hüsnü Faik biraz gerisinde duruyor, gözlerini eğmiş, onun burunları, ince ayakkabılarını ve tozluklarını görüyordu. Kalpağı olmadığından hafifçe ıslanmıştı, bıyıklarını sıvazladıkça parmak uçları nemleniyor, herhangi bir asker gibi emir tekrarlıyordu. Evet paşam, mağlup olmamak. Daha başka, daha hızlı bir Mustafa Kemal ise bunaltıcı bir bozkır sıcağını ince uzun ve tehditkar parmaklarıyla enine boyuna yırtıyor. Anadolu işlerinden gelmiş bir takım gizli raporları sözleriyle eze eze. millet saydığım tahavvülat ve intikilabatın tabi ve zaruri icabı olarak diyor, idare-i umumiyesinin ve bütün kanunlarının ancak dünyevi ihtiyacattan mülhem ve ihtiyacın tebeddül ve tekamülüyle tebeddül ve tekamül etmesine müstenit, dünyevi bir zihniyeti idare-i mabihül hayat addeylemiştir. Hüsnü Faik evdeki çalışma odasında elinde tuttuğu fotoğrafın içinde Mahmud'un yorgun ve saklı gözlerini seçer gibi oluyor. Oysa Mahmud'u hatırlasa da resimdekiler ince ayaklı hazır bir masaya çevrelemiş üç eski adam ve eski bir kadın. Yani kimler? Gazi Mustafa Kemal, Yunus Nadi, Hüsnü Faik ve Halide Edip. Gazi'den ayrıldıktan sonra o gece Yunus Nadi ile sabahlara kadar konuşmuşlardı. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili düşünceleri karanlıkta komitacı Darülfünun talebeleri gibi kımıldıyordu. Hüsnü Faik günün birinde Gazi'nin cumhuriyeti ilan edeceğini ilk defa o gece düşünmüştü. Şimdi ölü Mahmud gülümsemelerine karışmış bu görgülü fotoğrafın bitişinde biraz biraz eski Kuvayi Milliyeci öfkelerini ellemeye çalışıyor. Biraz biraz da dinlendirici ev sıcaklığını içine sindirip ihtiyar gazeteci öğle sonunu yaşamaya. Tenha kahve fincanı, o günkü gazeteler, gözlükleri, neşir yasağı, yarınki başyazısı, üst üste birkaç serhelefa ve birkaç mevzu tasarlıyor. Hepsini daha o dakikada eskimiş buluyor.